Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar, merhabalar efendim. Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle yine birlikteyiz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizin bir sağlığınızı soralım istedim. Bugün yine biraz önce de dinlediğiniz üzere tanıtımlarda kemik erimesi yani osteoporozdan bahsedeceğiz. Çok değerli konuğum, Doçent Doktor Gökhan Tuna Öztürk, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden konuk ettik. Bu konuyu konuşacağız. Aslında çok gündemde olan, herkesin gündeminde olan ve herkesin mutlaka belli bir yaştan sonra duyduğu bir şey, eğer hekimine başvurduysa bu konu üzerinde kendisi bilgilerini başvuracağız. Öncelikle ben hocama hoş geldiniz hocam diyorum.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız, iyisiniz?
Sağ olun, sizler de iyisiniz umarım.
Sağ olun hocam, biz daha önce de sizi konuk etmiştik, şeref duyduk, yine bugün nasip olduk ve konuk ettik. Şöyle, ben sizi tanıttım ama her konuma söylüyorum. Buyurun, önce siz de kendinizi şöyle kısaca tanıtırsanız, sonra osteoporoz hakkında konuşalım isterseniz.
Ben Doçent Doktor Gökhan Tuna Öztürk, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi'nde görev yapıyorum. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olarak orada da çalışıyorum. Hı hı. İşte kas iskelet sistemi ağrıları, özellikle kas iskelet sistemini etkileyen problemler, hı hı, ve alternatif tedavi yöntemleriyle ağırlıklı olarak ilgileniyorum.
Aslında konumuz, yani daha doğrusu zamanımız yeterse yolda da sizinle muhabbet ettik bununla ilgili. Hı hı. Bu alternatifle ilgili de birkaç şeyden zamanımız kalırsa bahsetmek istiyorum. Hem dinleyicilerimiz faydalanır hem de duymuşlardır mutlaka bazı şeyleri. Biz de bilgilendirmiş oluruz kendisini. Şimdi hocam şöyle diyelim. Şimdi bir osteoporozun, daha doğrusu kemik erimesinin tanımını yaparsak bu nasıl bir şeydir? Yani kemik erimesinden kasıt kemik dokumuzun yok olması mıdır, yoksa özelliğini kaybetmesi midir? Nasıl bir şeydir? Bunu nasıl tanımlarız tıp yani olarak bir anlayabileceği şekilde?
Osteoporoz kemik erimesi halk arasındaki bilinen adıyla. Kemiklerdeki mineral yoğunluğuna bağlı olarak kemiklerin daha kolay, daha çabuk kırılgan hale gelmesinin nedenen bir hastalık. Yani bunu şöyle tarifleyebiliriz. Kemiğin mimarisindeki bozulma. Hı hı. Kemiğin mimarisindeki bozulmaya bağlı olarak da dayanıklılığının azalması. Hı hı. Bunu biz osteoporoz olarak tanımlıyoruz.
Peki osteoporoz deyince bunun belirtileri zaten vardır ama öncesinde bu oluşum hangi tür hastalarda, da yaş grubuna bağlı mıdır, belli bir yaş grubunda daha fazla mı olan bir şey midir, yoksa yani bu genç yaşlarda da olabilecek bir şey midir, bunu nasıl farkına varacağız, bununla ilgili belirtiler neler olacak hocam, bundan bahsedelim isterseniz biraz.
Osteoporoz aslında hastalık olarak direkt kendisi belirti vermez. Hı hı. Bu osteoporozun oluşması sonrasında bizi korkutan ve genelde bulgu vermesine yol açan şey osteoporoza bağlı kemik kırıklarının oluşmasıdır. Kemik kırıkları da özellikle omurgada, kalçada ve el bileğinde sık olarak görülür. Burada hani basit travmalarla, aslında normalde kırık oluşturmayacak travmalarla kırık oluşması genelde osteoporozdan kaynaklı sorunların en önemli kısmını oluşturur. Hı hı. Osteoporoz genel olarak ileri yaş hastalığıdır. Kadınlarda da erkeklerde de görülebilir ama kadınları erkeklere göre daha çok etkiler. Kadınlarda özellikle menopoz sonrası dönemde sıklığı giderek artmaktadır. Özellikle hormonlarla olan ilişkiden dolayı, hastalığın hormonlarla olan ilişkisinden dolayı ve kadınlarda bulunan östrojen hormonunun osteoporoza karşı koruyucu etkisi düşünüldüğünde menopoz sonrası da bu hormon vücutta azaldığı için osteoporoz özellikle postmenopozal dönemdeki kadınları etkileyen bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkar. Osteoporoz önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çünkü hem hastalığın maliyeti, tedavisi, hem de o hastalığa bağlı oluşan kırıklardan doğan sonuçlar hem hastalarımızın sağlığını önemli ölçüde etkilemekte, hem de ekonomik olarak bir yük bindirmekte. Hem iş gücü kaybı, hem de bu osteoporozun ve ona bağlı oluşan kırıkların tedavisinin maddi kayıpları düşünüldüğünde ekonomik olarak da ülke ekonomisine önemli bir yük bindirmekte.
Yük bindirmekte.
Evet.
Evet, belli bir yaş grubu dediniz. Peki bu
50 yaş grubu da.
50 yaş grubu da.
İleri yaş grubu.
Yani bu herhangi bir sayısal değeri yok. Yani 40 yaşından 50 yaşından veyahut da.
Yok. Yok. Burada tabii dediğim gibi hani ileri yaş erkeklerde de özellikle 65 yaş üzerindeki erkekleri daha çok etkiler. Görülmekle beraber kadınlarda menopoz sonrası dönemde daha çok görüldüğü için biraz hani hormonal denge ile ilişkili olduğu için dediğim gibi 40 yaşından sonra da bunun sık olabilir. 50 yaşından sonra da olabilir. Ama kadınlarda biz daha çok menopoz dönemini baz alıyoruz.
Peki bahsettiniz biraz önce özellikle yani kırıkların meydana gelebileceğini, kemiklerde evet, kırıkların meydana gelebileceğini söylediniz. Bunlar böyle çok basit çarpmalar sonrası oluşabilecek kırıklar mı?
Tabii tabii.
Veya kendiliğinden oluşan kırıklar da söz konusu mu?
Kendiliğinden oluşabileceği gibi bu kırıklar, örneğin omurgada çökme kırıkları diyoruz. Hani bu kırıklar kendiliğinden zamanla oluşabileceği gibi özellikle kalça kırıkları ki osteoporoza bağlı bizim en çok korktuğumuz durumdur. Hani komplikasyondur. Çok basit. Hani bir sandalye mesafesinden düşmeyle bile oluşabilecek kalça kırıkları ki kalça kemiklerin normaldeki gücünü düşündüğümüz zaman böyle basit travmalarla bunun oluşması önemli bir kemik erimesi varlığını bize gösterir. Bu şekilde çok basit travmalarla özellikle ileri yaşlardaki hastalarda bu kırıklar hani gözlenebilir ve normalde genç bir hastada günlük hayatını hiç etkilemeyecek diyebileceğimiz bu travmalar osteoporozu olan hastalarımızda kemik kırıklarına yol açabilir.
Peki kemik kırıklarından başka ne tür sorunlar çıkabilir veya bunun belirtilerini nasıl anlayabilir hastalarımız? Ve şunu da hatırlatayım ben isterseniz WhatsApp numaramı da unutmadan 531-210-6705 nolu telefondan sorularınız varsa bizlere sorabilirsiniz. Biz de değerli hocamıza sorularınızı iletiriz. Gerekli cevabı da alırız efendim. Bundan başka, kırıklardan başka ne tür belirtiler söz konusu osteoporozda?
Ya şimdi aslında biz osteoporoza bağlı dediğim gibi en önemli korktuğumuz şey bizim kırık. Buna bağlı kemiklerdeki dejenerasyona bağlı, bu dejeneratif sürecin hızlanmasına bağlı, kemik yapısının bozulmasına bağlı tabii ki ağrı şikayetleri de ortaya çıkabilir. Ama ağrı da etkili olan direkt osteoporozun kendisi değil, sebep olduğu kemikteki değişiklikler, dejenerasyonlar, çevresindeki kas yapıdaki spazmlardır. Yoksa hastalığa bu direkt birebir sebep olmaz. Yani osteoporoz, yani bir kemik erimesi olması tek başına ağrı sebebi değildir. Ama dediğim kemiklerdeki kırıklar, dejeneratif değişiklikler, çevredeki kas dokudaki spazm bunun neden olduğu, bu osteoporozdan sonraki ağrı oluşumuna katkıda bulunacak faktörlerdir.
Evet. Peki şöyle bir şey tavsiyede bulunur musunuz? İleri yaş grubunun mutlaka bununla ilgili bir tarama yaptırması gerektiğini veya bir hekime başvurması
tabii ki,
gerekir
tabii
mi?
Tabii ki. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası yılda bir kez biz muhakkak bir kemik taramasını öneririz. Sadece kemik taraması da değil, bunun kan tetkikleriyle de bir takım kemik markerları değerlendirilir, kemik belirteçleri değerlendirilir. Bunların da takibiyle beraber özellikle kalsiyum seviyeleri ve bizim kemik erimesine özel olarak baktığımız bir takım testler var. O testlerin yapılmasını biz muhakkak öneririz. Yılda bir kez en azından yapılmasını.
Evet. Vitaminsel olarak yani kemik erimesinde ne tür bir vitamin alması gerekir ki kemik erimesine daha engel olsun veya beraber alınması gereken bir şey var mıdır
şimdi,
vitaminde?
Osteoporozun tanımına bakacak olursak osteoporoz da en önemli mineral kalsiyum.
Hı hı.
Özellikle kalsiyum alımında azalma ama kalsiyum alımındaki azalmadan ziyade kalsiyum atılımındaki artma. Yani vücuttan kalsiyumun yüksek oranda atılması osteoporozun patofizyolojisinde yani oluşum sürecinde bizim en çok gördüğümüz sebep olarak karşımıza çıkıyor. Kalsiyumun da ilişkili olduğu sistem parat hormon dediğimiz bir hormon. Kalsiyum seviyelerini vücutta ayarlayan hormon ve bunun da ilişkili olduğu D vitamini ile ilişkili. D vitamini eksikliği osteoporozun ve buna bağlı osteomalezi gibi diğer kemik hastalıklarının temelinde ki birçok şeyden sorumlu, birçok sebepten sorumlu bir vitamindir. Aslında biz vitamin diyoruz da D vitamini bir hormondur.
Hı hı.
Vücutta sentezlenme şekliyle, etkileriyle hormondur. Özellikle bu kalsiyum metabolizmasının için çok önemlidir.
Hı hı.
D vitamini eksikliği de onun için osteoporozu tetikleyen önemli bir faktördür. Hatta hastalarımızın çoğunda, yani büyük bir kısmında D vitamini eksikliği bundan sorumludur.
Hı hı. D vitamini gelip D vitaminine önce baktırdığınız hastalarda bir eksiklik gördüğünüz zaman bunun takviyesini neyle yapıyorsunuz hocam?
Ya bu çeşitli şekillerde yapılabilir. D vitamini damlaları kullanılabilir, ampulleri kullanılabilir,
hı hı.
Oral yolla alınabilir, yani ağızdan alınabilir, kas içine enjeksiyon yapılabilir.
Hı hı.
Ama bizim tabii D vitamini eksikliğinde hiçbir zaman olmasın dediğimiz, hani her zaman önerdiğimiz güneş ışığından bol faydalanmak. Çünkü D vitamini ultraviyole ışınlarının etkisiyle deride sentezlenmeye başlanan bir hormon.
Hı hı.
Kolesterolden sentezi başlıyor. Deri, karaciğer ve böbrekte devam ediyor. Aktif hale dönüşmesi burada devam ediyor. Bunun için de söylediğim gibi ultraviyole ışınlarının deriye temas etmesi gerekiyor. Örneğin camın arkasından gelen güneş ışığının bir faydası olmuyor. Açık havada ya da vücudunuza krem sürdünüz, güneşe çıktınız, onun da bir faydası olmuyor. Deriye direkt temas etmesi gerekiyor güneş ışığının.
Evet.
Biz bunun için de özellikle hani kış aylarında saat 11 ve 3 gibi, yaz aylarında da sabah 9, akşam 5-6 sularındaki güneşten faydalanılmasını çok öneriyoruz hastalarımıza.
Peki şöyle bir şey var, benim de duyduğum bir şey, işte güneşe çıktığınız zaman mutlaka kollarınızı sıvayın, el ayağlarınızın iç tarafını güneşe doğru tuttuğunuz zaman D vitaminini daha
tabii,
iyi
tabii.
alacağımız söyleniyor. Bu doğru bir bilgi mi?
Ya şimdi onunla ilgili hani öyle el ayası işte ya da işte dirsek ya da yüzden daha iyi alınır, saçtan daha iyi alınır. Öyle bir şey yok.
Hı hı.
Hani böyle bilimsel bir bilgi yok.
Hı hı.
Ama bu daha öncesinde bu çok uzun yıllar işte kemik erimesi ve osteomalezi dediğimiz yine D vitamini eksikliğine bağlı olan hastalıklar hep teseptür hastalığı olarak adlandırıldı. İşte bu hastalıkların kapalı bayanlarda daha fazla oluşacağı hani söylendi. Ama yapılan çalışmalar gösterdi ki hani kapalı olmak bunun sebebi değil. Yani bunlara yol açan bir şey değil.
Evet.
Yapılan çalışmalarda insanların sadece ellerinden alacağı güneşin bile yeterli D vitamini sentezletmede faydalı olacağı gösterildi. Hani buradan alınacak güneş ışınlarının yeterli olacağı işte. Hani biz ne yapıyoruz? Tedbiren işte dirseklerinize kadar kolunuz açık olsa yeter diyoruz. Hani bir bunun aslında bir tesettür hastalığı olmadığı, bunun insanların dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine bir engel olmadığı gösterildi.
Evet.
Hani bu açıdan söylenmiş, hani el ayasından alınan da hani yeterlidir diye evet. söylenmiş bir şeydir. Ama özellikle olarak işte elden alınsın, yüzden alınsın, bacaktan alınsın, öyle bir şey yok.
Evet, çok önemli. Bu da önemli bir bilgi oldu aslında. Dediğiniz gibi ben de bununla ilgili açıklamaları dinlemiştim. Nihayetinde ne olursa olsun bahsettiğiniz bir tesettür hastalığı değil osteoporoz.
Evet.
Yani vücudun herhangi bir yerinden işte bahsettiğiniz üzere tene değebilecek neresi olursa olsun güneş ışığının tene değebileceği yüzünden de alabilir aynısını, elinden de alabilir.
Elinden de alabilir,
kolundan
da
alabilir. Çok büyük bir hani alamayacak gibiyse de isterse bir insan işte evde oturduğu zaman, balkonda oturduğu zaman güneş ışığını alabilir. Yani.
Bodrumda güneşlenmeye gerek yok illa.
Gerek yani. Yok, tamam. Tamam. Bu iyi bir bilgi oldu. Teşekkür ederiz hocam. Bununla ilgili bir verdiğiniz bilgiden dolayı. Şimdi biz medikal tedavi olarak daha çok konuştuk sizinle. Şöyle bir şey söyleyelim. Beslenmede dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır osteoporozda? Ya da böyle bir hastalığı olan insan beslenmesine dikkat etmesi gerekir mi? Ne tür besinleri alırsa daha iyi olur onun için.
Şimdi söylediğim gibi kalsiyum osteoporozun oluşum sürecinde en çok üzerine düşülen madde, mineral. Yıllarca bu sebeplerden dolayı işte kalsiyum fazla olan besinler osteoporozda tercih edildi. Hı hı. Örneğin süt, peynir. Hı hı. Ama biz son yıllarda artık şeyimize baktığımız zaman, hani osteoporozun nasıl oluştuğuna baktığımız zaman, biz bir önceki programımızda da diğer konuda da konuşmuştuk.
Evet, konuştuk.
Vücudumuzun en büyük bağışıklık sistemi, bağışıklık organı bağırsaklarımız. Hı hı. Bağırsakların sağlıklı olması demek vücudun sağlıklılığının büyük ölçüde etkilemesi demek diye konuşmuştuk. Hı hı. İşte osteoporozda da bu ön plana çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Bu biraz karışık bir mekanizması var ama basitçe özetlemek gerekirse, eğer ki bağırsaklarınız düzgün olursa, bağırsaklarınız güzel çalışırsa, vücutta bir asit-baz dengesi var. Hı hı. Asit ve alkali yönünde vücudun bir dengesi var. Hı hı. Bunun dengeli olması lazım. Eğer düzgün bir bağırsak sisteminiz yoksa, vücuttaki asidite artıyor. Onun için vücut bu asitliği dengelemek için yapabileceği birkaç tane tampon mekanizması var vücudun. Bunlardan biri magnezyumu artırmak, çinkoyu artırmak, bir tanesi de kalsiyumu artırmak. Magnezyum ve çinko zaten vücutta çok düşük oranlarda bulunuyor. Dolayısıyla vücut bunu dengelemek için ortama kalsiyum salınımını artırıyor. Kalsiyumu nereden alacak? Kemiklerden alacak. Hı hı. Kemiklerden kalsiyumu aldığı zaman ne oluyor? Mineralizasyon bozuluyor. Bozuluyor. Kemik erimesinin nedeni. Yani olay başa dönecek olursak, hı hı, doğru bir beslenme, sağlıklı bağırsaklar aslında bizi osteoporozdan koruyacak en önemli
sebeplerden,
en önemli mekanizma diyeyim. Hı. En önemli şey. Bunun için beslenmemize tabii dikkat etmemiz lazım. Bağırsak sistemimizi korumamız lazım. Bundan başka yine bağırsaklarla ilgili biz tabii hep D vitamininin üzerinde duruyoruz. D vitamini diyoruz. Kalsiyum diyoruz. Osteoporozla ilgili olarak. Ama vücutta kemik yapımını artıran bir hormon daha var. Osteokalsin dediğimiz. Bu osteokalsin normal kemiklerin yapımını artırır. Ama osteokalsin çalışmak için K vitaminine ihtiyaç duyar. Hı hı. K vitamini nereden sentezlenir? Bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından sentezlenir. Yani düzgün bir bağırsak sistemimiz olursa K vitamini düzeyimiz de iyi olur. Ve bu da osteokalsin yapımını artırır ve düzgün bir kemik uyarısı, evet, kemik yapımı olur. Evet. K vitamininiz eksikse, yani bağırsak bakterileriniz iyi çalışmıyorsa, bu da bir osteoporoz sebebidir. Evet. Kemik erimesi sebebidir. Onun için dengeli beslenme, sağlıklı beslenme ve bağırsak sistemini bozmamak aslında bu osteoporozdan korunmanın temel sebebi. Şunu bir şey yapmamız lazım. Osteoporoz tamam, kalsiyum alımındaki yetersizlik bir sebeptir. Ama asıl sebep kalsiyum atılımının fazlalığıdır. Yani ortama vücuttan salınan kalsiyumun fazlalığıdır. Bizim bunu bir dengelememiz lazım. Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Nedir dedik? D vitamini eksikliğidir. D vitamini eksiktir. Tamam. Ama şunu da bilmeliyiz ki D vitamini magnezyum ile birlikte olduğu zaman asıl etkisini yapar. Magnezyumunuz düşükse vücutta siz istediğiniz kadar D vitamini verin. İstediğiniz kadar işte güneşe çıkın. O etkisini tam gösteremeyecektir. Hani bu enzimler vücudumuzda çalışırlar. Her biri çalışırken bir kofaktöre, bir yardımcıya ihtiyaç duyar.
Hepsi birbirine bağlantılı.
Hepsi birbirine bağlantılı yani, şeyler bunlar. D vitamininin düzgün işlevini yapabilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Siz istediğiniz kadar D vitaminini artırın. Magnezyumunuz düşükse yine devam edecektir. Aynı şekilde bir çinko eksikliğiniz varsa bu da D vitamininin çalışmasını, D vitamininin düzgün işlev yapmasını bu da engelleyecektir. Onun için bunların hepsine detaylı olarak bakılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Evet. Yani tetkik yapılırken, kan
tetkik yapılırken hastanın bulgularına göre,
kemik densitometri sonrasında
tabii kan değerleri, kemik yapım ve yıkım belirteçlerinin değerleri, bunların hepsi hani değerlendirilmeli. Ona göre hastaya düzgün bir beslenme programı verilmeli. Biz diyoruz ki hani bu yanlış değil. Yani yanlış değil ama peynir, süt ürünü osteoporozu iyi gelir. Gelmez. Biraz önce anlattım. Yani evet. Eğer peynir asidiktir. Hani vücuttaki asit baz dengesini eğer düşünürsek, anlattım. Peynir bu asit baz dengesinde, vücuttaki asit alkali dengesinde asit yönde etki gösterir. Tamam, içinde kalsiyum var da asiditeyi bozarsan ne dedik? Kalsiyum salınımını artırır kemiklerden. Dolayısıyla ne yapar? Osteoporoza yatkınlığı artırır. Ama ne diyoruz? Yoğurt iyi geliyor. Niye? Yoğurt iyi bir prebiyotik. Niye? Bağırsak sistemimizi düzenliyor. Evet, onun için
çok yanlış bir tutum. Yani biz
evet, hani sadece süt içelim osteoporozumuz geçer. Peynir sadece böyle olmaz. Dediğim gibi diğer vitaminlere, şeylere de ihtiyacımız var. Minerallere de ihtiyacımız var. Bol bol bizi hastalarımıza yeşillik tüketmelerini öneriyoruz. Örneğin kuru incir, badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişleri bol tüketmelerini öneririz. Evet. Yine dediğim gibi yoğurdun tüketimini öneririz.
Şimdi nihayetinde yani yoğurt sadece bir kalsiyum kaynağından ziyade probiyotik olup bağırsaklardaki olan etkisinden dolayı biz bunu daha çok tavsiye
aynen
ediyoruz.
Aynen öyle.
Öyle mi?
Aynen öyle.
Yani bilinmesi gereken bilgi budur.
Evet.
O çok iyi. Bunu da öğrenmiş olduk. Sizi fazla yormayalım hocam. Güzel bir parça arası verelim isterseniz. Ardından programımıza devam edelim. Bu güzel parçamızı armağan etmesi istediğiniz birisi varsa buyurun. Mikrofonlarımız aracılığıyla armağan edebilirsiniz.
Buradan eşim dinliyor da beni şu an. İyi. Ona göndermek istiyorum.
Tamam. Derya Hanım'a gitsin. Başka göndermek istediğiniz kimse var mı?
Yok, şimdi eşim kıskanır başka birine ayrılarsam.
Peki. Güzel bir parça dinliyoruz. Eser size bırakıyoruz Kasım hocam. Ne isterseniz sizin seçtiğiniz bir şey olsun. Sizin seçeceğiniz parça olsun. Ardından programımıza devam edeceğiz. Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, lütfen bizden ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle.
Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içinde uhde kalan. Sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belamı derde çalan var bir yaşanmıştı sanki yüzünde benim içimde uhde kalan biriktirdiğim aşkları hiçe sayan.
Evet değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, Doçent Doktor Gökhan Tuna Öztürk'le osteoporozla ilgili söyleşimize devam ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdi parçadan önce. En son yoğurtla ilgili, özellikle bizim bildiğimiz süt ve süt ürünleriyle ilgili kalsiyumun bol olduğunu yoğurtta, işte kalsiyum bol olduğu için alındığını, bu yüzden kemik erimesine iyi geldiğini söyledi ama bundan ziyade öyle olmadığını, bağırsaklarda probiyotik özelliği olduğundan dolayı, yani emilimi daha rahat yaptı, daha iyi yaptığı için ve osteoporoza dayalı diğer değerleri de daha iyi emilimini sağladığı için yoğurdu tavsiye ettiklerini söylediler. Peki hocam, spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Osteoporoza etkisi var mıdır?
Tabii.
Bunun tabii ne tür etkileri olur sporda? Veya şöyle diyelim, hastalarımız bunun için ne tür sporlar yapması lazım?
Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek lazım. İnsanın iki tane amacı var. İnsanı hani buna isterseniz hani şey olarak bakarsak, yani diğer türlerden hani ayıran ya da işte insanın işte diğer dört ayaklılardan hani farkı olarak diyelim bunu. Birincisi dik durmak, ikincisi de hareket etmek. Çünkü bu kemiklere biz ne kadar yük bindirirsek, bu kemiklerdeki yapım ve yıkım döngüsü o kadar hızlı oluyor, o kadar normal sirkülasyonu da devam ediyor. Ve bu döngü ne kadar normal olursa, ne kadar iyi olursa, kemiklerimiz o denli o kadar güçlü oluyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey vardır, biz hep son dönemde obezitenin ne kadar hani zararlı olduğunu, işte şişmanlığını, bir sürü hastalığı yol açtığını hep konuşuruz. Ama osteoporozla ilgili şöyle bir bilgi var. Şişman hastalarda osteoporoz görülme oranı biraz daha az. Hı hı. Hani bunu şuna bağlanır. İki sebebe bağlanır. Birincisi ve bence daha önemsiz olanı diyeyim. Özellikle söylediğim gibi bayanlarda östrojen hormonunun yetersizliğine bağlı şeydir. Osteoporoz oluştuğu söylenir. Ve bu yağ dokuda şişman olanlarda yağ dokuda biriken östrojenin osteoporozu engellediği söylenir. Ki ben bu teorik olarak doğru bir bilgi olsa bile ben bunun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir diğeri ise bence daha mantıklı olan, şişman hastalarda kemiklere binen yükün, o kemiklere binen yükün, kemiklerin daha çok yük taşımasına bağlı olarak yapım ve yıkım sürecindeki bu normal döngünün daha fazla olması nedeniyle olan etkisi burada konuşulur. Ben de daha çok buna bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle ki, eğer obezite osteoporozdan koruyucu, kendi başına koruyucu bir faktör olsaydı, örneğin bizim yatalak hastalarımız var. Obezler. Hı-hı. Hareket etmiyorlar. Hı-hı. Ayakta durmuyorlar. Hani ve bu hastalarımızda osteoporoz gelişiyor. Burada asıl olan dik duran vücutta kemiklerin taşıdığı yük ne kadar fazla olursa, ne kadar normal olursa bu bahsettiğimiz süreçler, osteoporozun oluşma riski de o kadar azalıyor. Onun için hareket etmek ve bu kemiklere normal yükün bindirilmesini devam etmek osteoporozdan koruyucu bir faktördür. Biz bu yüzden osteoporoz olan hastalarımızda kesinlikle sportif aktiviteler öneriyoruz. Bizim en çok önerdiğimiz aktiviteler tabii yüzme ve özellikle düz yolda yapılan yürüyüş. Hı hı. Çünkü bunlar eklemlere binen yükün en az olduğu egzersizlerdir. Hani bir yandan tabii yük vereceğiz kemiklere ama eklemleri de korumak düşünmek lazım. Onun için yüzme ve yürüyüş bizim en çok önerdiğimiz egzersizler. Özellikle son dönemde moda olan bu tüm vücut titreştirme egzersizleri var. Bunların da yine osteoporozdan koruyucu özellikleri mevcut. Yine son dönemde moda olan pilates egzersizleri, pilates, hı hı, germe egzersizleri. Bunlar da kas ve kemik dokusundaki kanlanmayı düzelterek, germe egzersizlerinin özellikle kanlanma üzerinde önemli etkileri vardır vücuttaki. osteoporozu engelleyici etkileri olan egzersizler olarak sıralayabiliriz.
Evet. Ya ama şimdi şöyle bir durum var. İnsanlarda özellikle yürüyüşle ilgili genel olarak bir yönelme söz konusu ama bahsettiğiniz üzere çok dengeli yürüdüklerini ben de çok görmüyorum. Mesela çevremde de insanlar var. Çıkıp işte 10 kilometre yürüdüm, 15 kilometre yürüdüm, şöyle yaptım, işte çok yokuş çıktım, dağa tırmandım vesaire vesaire. Bu tarz şeyler söz konusu ama ben yanlış anlamadım herhalde. Bunu yaparken dengeli yapmamız şart.
Tabii. Şimdi spor ne zaman sağlığa zararlıdır? Bilinçsiz yapıldığı zaman.
Evet.
Sağlığa zararlıdır. Hani şimdi vücudun spor sadece tabii şeyle, kemikle, eklemle, kasla ilgili değil. Bir akciğer, kalp dolaşım sistemiyle ilgili, solunum sistemiyle ilgili.
Bağırsak göre sistemiyle kendi, ilgili bile.
Bağırsak sistemiyle tabii bile değil. O hepsiyle, çok yakından ilişkili.
Evet, hepsiyle. Yani,
hepsiyle ilişkili. Sonuçta bütün bunların hepsinin bir dengesi, dengeyle yapmak lazım. Şimdi hiç o güne kadar sedanter yaşayan, spor yapmamış bir adama sen her gün çık 45 dakika kafadan yürü, şöyle tempoyla böyle tempoyla yürü diyemezsiniz. Hani bu onun için uygun değildir. Bu onu kaldıramaz. Bunu tedrici olarak artışlarla yapabilirsiniz. Ya da hani o günlük bir saat hani yürüyüş yapan, tempolu yürüyüş yapabilen bir hastaya da sen bir saat çok yürüyorsun, bunu yarım saate indir demek de doğru değil. Herkesin kapasitesine göre. Bunu daha önceki programımızda konuşmuştuk.
Hı hı.
Şey yoktur. Öyle bir reçete var osteoporozda. 45 dakika yürü, 50 dakika yürü. Böyle bir reçete yok. Hı hı. Her hastanın kendi durumuna göre, kendi sağlık problemleri varsa göz önüne alınarak her hastanın ayrı egzersiz reçetesi oluşturulmalı.
Evet.
Nerede kırık riski varsa, bu kemik ölçüm değerleriyle bunu saptayabiliyoruz. Oraya yönelik kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalı.
Bu kaslara yönelik yaptığımız egzersizler değil mi?
Kas ve eklemlerine yönelik yaptırılacak egzersizler buna göre planlanmalı.
Yani ne olursa olsun o zaman ya yürüyüş yapsa bile bir insan öncelikle kendini tartması lazım herhalde. Yani zorlamadan tabii. Yürüyebileceği tabii. Kadar.
Biz hep hastalarımıza egzersiz verirken de öneririz.
Hı-hı.
Ağrı olduğu zaman. Hı-hı. Zorlandığınız zaman egzersize devam etmeyin diye öneririz zaten.
Evet, o da çok önemli olan faktörlerden evet. Birisi. Peki osteoporozda belli bir meslek dalının çok daha yüksek olduğu söylenebilir mi? Yani insanlar hani kapalı ortamda çalışan insanlarda osteoporoz riski fazla mıdır yoksa olur mu diyebilir miyiz? Tabii veya şimdi, belli meslek gruplarında tabii, fazla mıdır?
Biraz önce de bahsettik. Kapalı ortamda çalışanlarda D vitamini eksikliğine bağlı durumlar görüşebilir. Onun için oluşabilir, görülebilir. Bunlarda onun için osteoporoz açısından risk faktörü, risk taşıyan hastalarımızdır. Yine menopoz sonrası bayanlarda osteoporoz önemli bir sağlık sorundur. Buna dikkat etmek gerekir.
Hı hı.
Güneş ışığından faydalanmayan hastalarımızda bir de osteoporozun diğer nedenleri vardır. Biz onlara sekonder nedenler diyoruz. Örneğin bir takım hormon hastalıkları, diğer iltihaplı romatizma gibi romatizmal hastalıkların bulunması, bir takım ilaçların kullanılması ki en çok kullanılanlardan bir tanesi bu kan sulandırıcı olarak verilen kumadin gibi ilaçların kullanılması sonucunda osteoporoza yatkınlık oluşması olabilir. Bu tip hastalarda da osteoporoz riski
Mutlaka görülebilir. O zaman o insanlara tavsiyemiz de güneşe çıksınlar diyoruz.
Güneşe çıkacaklar ve muhakkak tabii mesela kumadin kullanıyor ya da antiepileptik ilaç kullanıyor. Nöbet geçiren hastalarda, epilepsisi olan hastalarda, antiepileptik ilaç kullanan hastalarda osteoporoz açısından muhakkak kontrolleri yapılmalı.
Evet, ona da dikkat edelim o zaman. Dinleyicilerimiz aslında spor insanın hayatında her zaman olması gereken bir şey. Yani hiçbir şey olmasa da bir vakit ayırması
baştan
lazım.
Baştan söylediğimiz gibi dik durmak ve hareket etmek amaçlarımız.
Dik durmaktan kasıt otururken ki pozisyonumuz, yürürken ki pozisyonumuz.
Uygun postür. Tabii ben bunu şimdi anlatmaya başlarsam ne program yeter ne bugün yeter.
Dik durmak için mi hocam? durmanın
uygun postürün diyelim. Uygun postürün önemi çok fazla.
Evet. O yüzden buna da dikkat edeceğiz.
Dikkat etmemiz gerekir. Evet.
Yani öncesinde de beslenmemizde bahsettiniz daha önce de. Yani çocuklarda da bununla ilgili beslenmede onlara uygulayacağımız bir takviye söz konusu mu? Yani diyebilir misiniz ki işte çocuk yaşta insanların beslenmede şunlara dikkat ederlerse ilerleyen yaşlarda osteoporoz riski azalır diyebileceğiniz bir şey
yani
var mı?
Şimdi temel olarak doğal ve dengeli beslenmeyi hep öneriyoruz. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey var. Hani biz besleniyoruz da ne kadar, ne ölçüde beslenebiliyoruz? Ya, sonuçta yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sorgulayabilecek durumda da değiliz.
Hı hı.
Biz alıyoruz bir şey, bir sebze alıyoruz, bir meyve alıyoruz.
Hı hı.
Ama hani hangi toprakta yetiştiğini, o topraktaki vitamin, mineralin ne kadar olduğunu tabii her zaman bilmemiz mümkün olmuyor.
Hı hı.
Onun için hani hep denir ya GDO'lu ürünlerin zararlarından bahsedilir. O ürünler niye zararlı? Yapı taşlarında olması gereken vitamin mineraller olmadığı için biz onları yediğimiz zaman çok faydalı zannettiğimiz bir yiyeceğin aslında sadece bağırsaklarda yük olduğunu, yük olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Onun için doğal beslenmeyi öneriyoruz. Yani mümkün olduğunca hani organik dediğimiz doğal
bulabileceğimiz evet.
Evet. Mümkün olduğunca bunlara yönelmeyi öneriyoruz. Özellikle fast food tarzı beslenmeyi, aşırı şeker beslenmeyi önermiyoruz. Bunlardan kaçınmalarını öneriyoruz. Çocuk yaştan itibaren ne kadar bunlardan uzak durursak o kadar sağlığımızın yerinde olacağına dikkat çekmek istiyoruz.
Peki poliklinikte görüyorsunuz hani Türkiye'deki osteoporoz düzeyi sizin gördüğünüz kadarıyla, orada değerlendirdiğiniz kadarıyla hem bilinç düzeyinden bahsedebiliriz ve sayısal olarak böyle tabii ki bize istatistiksel bir şey vermeniz mümkün değil ama kabaca bir şey söyleyebilir misiniz? Fazla mıdır yani Türkiye'de?
Şimdi osteoporoz Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu. Söylediğim gibi özellikle bu kırıklardan dolayı hem ülke ekonomisini hem de insanların hayat kalitesini çok olumsuz yönde etkileyen bir durum.
Hı hı.
Şimdi onun için osteoporozla ilgili, osteoporozla mücadelede kurulmuş ülkemizde birçok dernek var.
Evet.
Bu derneklerin birinde de ben yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum.
Hangi
Osteoporozla
dernek?
Yaşam Derneği
evet.
Olarak çalışıyoruz. Ve halk toplantıları, halk eğitim toplantıları osteoporozla ilgili çok yapılıyor yurdun her yerinde. Her sene özellikle 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü'nde ve o haftada bununla ilgili toplantılar, halk eğitim toplantıları, bilgilendirme toplantıları çok yapılıyor. Onun için bu osteoporozla ilgili bir bilinç oluşmuş durumda halkımızda. Ve genelde hastalarımız bize acaba kemik erimem bende de var mı? Benim de yaşım ileri, menopoz sonrasıyım ya da şu ilaçları kullanıyorum, menopoz osteoporoz riski arttığı için kemik taraması yaptırmaya geldim şeklinde gelen hastalarımız var. Ve bilinç düzeyim şu anda iyi aşamada. Özellikle tedavisine hastalarımız dikkat ediyor. Kemik erimesi sonrasında kırığa yol açabileceği çok güzel işlendiği ve anlatıldığı için hastalarımız buna özellikle dikkat ediyor. Ama maalesef hastalığın görülme sıklığı hala yüksek.
Evet.
Yani görülme sıklığında bir şey yok. Ama en azından hastalık oluştuktan sonraki tedavi ve takip süreciyle ilgili bir bilinç oluşmuş durumda.
Yani insanlar hani ileri yaştaki insanlar gelip de bende kemik erimesi olabilir mi diye bir kontrole geliyorum evet. diyen insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Demek ki bununla ilgili bir bilinç oluşmuş toplumumuzda. Evet. Aslında programımızın sonuna geldik. Saatlerimiz 4'ü gösteriyor. 10:16 olmuş. Biraz da geç geldik. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. 5 dakikalık bir rotarımız oldu. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben son sözü konuğuma bırakıyorum. Söylemek istediğiniz dinleyicilerimize bir şey varsa buyurun söyleyin. Ardından programımızı sonlandıralım hocam.
Ben son bir şey hani şöyle eklemek istiyorum. Şimdi biz hep vücudumuzdaki bu asit baz dengesinden işte bahsettik ve bunun osteoporozu ne kadar olumsuz yönde etkilediğini bahsettik. Tabii vücudumuzun her zaman, yani ben her ortamda bunu vurguladığım için burada da vurgulamak istiyorum. %70'i su. Onun için bizim düzgün su içmemiz lazım sağlığımızın yerinde olması için. Bunu kilogram başına 35-40 mililitre olacak şekilde herkes kendi kilosuna göre su tüketimi olmalı. Su tüketimi olursa vücudun bağ dokunu kendini temizleme, su ne kadar fazla tüketilirse bağ doku kendini o kadar iyi temizleyebilir ve hastalıklara karşı o kadar kendini iyi korur. Eskiden osteoporozla ilgili bir şeylerdi. Bu hani uzun yıllar önceydi. Şimdi çok görmüyorum ama süt için süt içirin şeklinde kampanyalar vardı.
Evet.
Ben onu şimdi izninizle su için su içirin diye
düzeltiyoruz.
Tekrarlamak istiyorum.
Yeni bir kampanya o zaman yani.
Yeni bir şey başlatmış olalım.
Yani hani osteoporozdan
korunmak ve sağlığımızın yerinde olması için böyle bir öneride bulunarak kapatmak istiyorum.
O zaman biz sağlıcaklı programında su için su içirin diyoruz. Evet. Herkesin ulaşabileceği, içebileceği bir içecek. İçecek tabii ki dünyanın bazı bölgelerinde belki buna da ulaşamayan insanlar var ama ülkemizde elhamdülillah su içebiliriz. Çok da bulabiliriz. Problem yok. Değerli doçent doktor Gökhan Öztürk beyefendiye Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi'nden doçent doktor Gökhan Öztürk beyefendiye teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinden dolayı. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.
Aynı. Her dalında başka bir heyecan var. Senin elinde her şey değiştir hayatı. Huzurlu olmak için, mutlu uyanmak için, herkes yanında durma koş koş koş. Evet. Sağlıklı olmak için spor yapalım. Evet. Jimnastiğe gidelim, yüzelim, koşalım. Futbol oynayalım, handbol oynayalım. Basketbola gidelim, tenis oynayalım. Sağlıklı olmak için spor yapalım. Jimnastiğe gidelim, yüzelim, koşalım. Futbol oynayalım, handbol oynayalım. Basketbola gidelim, tenis oynayalım.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.